Kitabın adı Uğursuz Kolye. Yazarı Nora Roberts. 19. ayrım. Matthew, Tate'in kristal gibi tertemiz Pasifik sularında eğlenmekte olduğu yerden, 3000 milden daha uzakta, Kuzey Atlantik'in buz gibi sularında titremekteydi. Çıkartma ekibine liderlik ediyor olması gerçeği küçük bir gurur kaynağıydı. Freak kurtarmada yıllar içinde çalışarak ilerlemiş, karşılığı ödenen bütün görevleri üstlenmişti. Şimdi, sualtı kazılarının başındaydı ve net kârın %10'unu cebe atıyordu. Ve bunun her dakikasından nefret ediyordu. Bir avcının gururunu, büyük, çirkin bir teknede, metal çıkartmak için çalışmaktan daha kötü yaralayan bir şey olamazdı. Brilliant'ta keşfedilecek ne altın ne de hazine vardı. İkinci Dünya Savaşı teknesi Kuzey Atlantik'in soğuk çamuruyla kaplanmıştı. Tek değerli yanı metaliydi. Ara sıra parmaklarının buz gibi hissettiği ve ağzının kenarının soğuktan morardığı zamanlar, Matthew, kâr için olduğu kadar zevk içinde daldığı günlerin hayalini görürdü. Ilık, ayna gibi suyun içinde, mücevher gibi balıkların arasında, altın pırıltısını veya kararmış bir gümüş disk görmenin nasıl bir duygu olduğunu anımsıyordu. Ancak hazine avı bir kumardı ve o ödenecek borçları olan biriydi. Doktorlar, avukatlar, rehabilitasyon merkezleri. Tanrım, çalıştıkça daha da borçlanıyordu. 10 yıl önce birileri kendisine yaşamanın çalışmak ve fatura ödemekten ibaret bir kısır döngüye dönüşeceğini söyleseydi, onlara gülerdi. Bunun yerine yaşamın kendisini alaya alıp güldüğünü fark etti. Bulanıklığın içinden ekibine işaret verdi. Yüzeye doğru yavaşça çekme zamanıydı. Kahrolası çirkin Brilliant yan yatıyordu. Şimdiden ekip tarafından yarı yarıya parçalanmıştı. Matthew, ilk dinlenme noktasında durduğunda, onu inceleyerek kendi yaralarına tuz serpti. Bir zamanlar, kalyonların ve eski savaş gemilerinin hayalini kurmuş olduğu düşünülürse, hükümet izniyle korsanlık yapanlar altından çatlayacak hale gelirken, elindekileri kaybeden yalnızca kendisi olmuştu. Hem de her şeyi. Şimdi bir sokak köpeğinden biraz daha iyi durumdaydı. Artıkları topluyor ve onlara korumalık yapıyordu. Burada deniz bir mağaraydı. Karanlık, saldırgan, hemen hemen renksiz. Balık kanı kadar soğuk. Kendini burada bir insan gibi hissetmek olanaksızdı. Yaşayan sularda bir dalgıcın kendini özgür ve ağırlıksız hissetmesine benzer bir duyguya yer yoktu bu düşmanca yerde. Dikkatsiz bir hareket giysisinin boynundan içeri, buz gibi bir su damlasının sızmasına neden oldu. Bu da kendisine, istese de, istemese de bir insan olduğunu anımsattı. Bir sonraki noktaya doğru atıldı. Acele etmemenin daha iyi olacağının bilincindeydi. Su ne kadar soğuk olursa olsun, dalış ne kadar güçlü olursa olsun, biyoloji ve fizik burada kraldı. Bir keresinde, 5 yıl önce, dikkatsiz bir dalgıcın, dinlenme noktalarından su yüzüne çok hızlı çıktığı için yediği vurgundan acı içinde ölmesini izlemişti. Bu, Matthew'nun başına gelmesini isteyeceği bir deneyim değildi. Gemiye çıkar çıkmaz, Matthew bir arkadaşının uzattığı sıcak kahveyi aldı. Dişlerinin takırdaması geçince bir sonraki ekibe emirlerini verdi. Free'ye adamların bu yolculukta ekstra bir ikramiye alacaklarını söylemekte son derece kararlıydı. Free'in o cimri serserinin, elini o sıkı ceplerine biraz daha daldırma konusunda kendisinden yeterince korkuyor olması hoşuna gidiyordu. Posta geldi. Yalnızca, La Rue diye çağrılan kupkuru bir Kanadalı Fransız, Matthew'nun tüplerini omuzladı. Seninkileri kamerana koyuyorum. Biri altından olan ön dişlerini ışıldatarak sırıttı. Bir mektup, bir yığın fatura. Ben 6 sevgilimden 6 mektup aldım. Öyle üzülüyorum ki. Belki birini sana verebilirim. Marcella pek güzel değildir ama yatakta öyle muhteşemdir ki, insanı kör ve sağır edip aptala çevirir. Matthew dalgıç giysisinin başlığını sıyırıp çıkarttı. Dondurucu Atlantik havası kulaklarında buz gibi esiyordu. Ben kadınımı kendim seçerim. O zaman neden seçmiyorsun? Hayatında esaslı bir değişiklik yapman gerekiyor Matthew. La Rue böyle şeyleri bilir. Matthew düşünceli bir şekilde soğuk, gri denize doğru baktı. Burada pek kadın yok. Benimle kebeye gel Matthew. Sana nerede iyi içki ve yatacak birini bulacağını gösteririm. Seksi aklından çıkarlar. Bu tempoyla bir ay daha buradayız. Matthew içeri girerken, Larry, "Eğer seks yalnızca aklımda ise, hep orada kalacak demektir," diye seslendi. Sonra kendi kendine gülerek, o pek sevdiği kalın, pis kokulu sigaralarından birini sarmak için değerli tütün kesesini çıkarttı. Bu oğlanın güdülmeye, daha yaşlı birinin aklına ve iyi bir düzüşmeye ihtiyacı vardı. Matthew'nun istediği ise sıcak giysiler ve bir fırt daha kahveydi. İlkini kamerasında buldu. Üstüne bir kazak ve blücin geçirdikten sonra, masa olarak kullandığı küçük sıranın üzerinde, bir taşın altında bekleyen zarflara baktı. Hepsi faturaydı elbette. Tıbbi faturalar, bakın Florida'daki evinin kirası, bak Fort Lauderdale'de bir barı dağıttığı zaman işleri yoluna koysun diye, Matthew'nun tuttuğu avukatın faturası, amcasını alkolden kurtarmak umuduyla bakı taşımış olduğu son rehabilitasyon merkezinden gelen son rapor. Bunlar onu pes ettiremezdi. Ancak kendisine nefes alma fırsatı bırakmadıkları kesindi. Faturalar arasındaki tek mektup onu biraz keyiflendirdi. Ray ve Marla diye düşündü. Keyfini çıkartmak için kalan kahvesiyle birlikte otururken hiç aksatmamışlardı. Ayda bir kez, iyi günde, kötü günde, nerede olursa olsunlar, ona bir mektup atmışlardı. 8 yılda bir kez olsun, onu unutmamışlardı. Her zaman olduğu gibi, birkaç sayfalık sevimli bir mektuptu. Marla'nın yuvarlak hatlı kadınca el yazısı, Ray'in kenarlardaki çabucak çiziktirilmiş not ve mesajlarıyla dengelenmişti. Yaklaşık 5 yıl önce, North Carolina'nın dış sahillerine taşınmış ve Hatteras Island'ın sakin tarafında bir ev inşa etmişlerdi. Marla, Ray'in evin çevresinde yaptığı ufak tefek işleri, bahçesinde şansının iyi ya da kötü gittiği zamanları anlatarak mektuplara tat katardı. Ayrıca denizdeki serüvenlerinin detayları da bulunurdu. Yunanistan'a, Meksiko'ya, Kızıldeniz'e yaptıkları yolculuklar, Carolina kıyılarında yaptıkları dalışlar ve elbette Tate'den de söz ediyorlardı. Matthew'un 30'una yaklaştığını, doktora tezi üzerinde çalıştığını, çeşitli araştırmalara katıldığını biliyordu. Ama kendi gözünde o hala, uzun zaman öncesi yaz mevsiminde olduğu gibiydi. Genç, canlı ve umut dolu. Yıllar içinde onu düşündüğünde, belli belirsiz nostaljik bir takıntı duyuyordu. Ona göre, o ve birlikte geçirdikleri günler, cilalı altın renkleri içinde yaşanmıştı. Gerçek olmak için, fazlasıyla kusursuzdu. Uzun zaman önce onu düşünmekten vazgeçmişti. Ödenecek borçları, hala belirsizliğini koruyan planları vardı. Matthew, her sayfadaki her kelimenin tadına vardı. Beklenen ziyaret davetiyesi, kendisini hem sevince hem de acıya boğarak içine dokundu. 3 yıl önce bu yolculuğu yapmak için bakın başının etini yemişti. Ancak 4 günlük ziyaret utanç verici bir şekilde sonuçlanmıştı. Yine de çamların ve körfezdeki ağaçların hışırtısı arasından, sakin denize bakarak, Marla'nın yemeklerinin kokusunu içine çekerek, Ray'in bundan sonraki batık ve bundan sonraki altınlar hakkında konuşmasını dinleyerek, kendini nasıl rahat hissettiğini anımsıyordu. Ta ki, bak feribotla Ocracoke'a gidip körkütük sarhoş olana kadar. Matthew'nun düşüncesine göre tekrar oraya gitmenin bir anlamı yoktu. Kendini küçük düşürmenin, Bimonları o berbat durumda bırakmanın. Mektuplar yeterliydi. Son sayfayı okumaya başladığında, Ray'in kargacık burgacık el yazısı, Tate'i ve Batı Hint denizindeki o yazı, birden acı ve keskin bir şekilde gözleri önüne seriverdi. Matthew, Marla ile paylaşmadığım bazı endişelerim var. Onunla da konuşacağım ama önce senin düşüncelerini öğrenmek istedim. Biliyorsun Tate Pacific'te Sea Search'te çalışıyor. Görevinden dolayı çok coşkulu. Hepimiz öyleydik. Ancak birkaç gün önce eski bir müşterim için bazı hisse senetlerini araştırıyordum. Sea Search'e kendim de yatırım yapmak istiyordum. Tate'in başarısı için bir çeşit kişisel katkı. Şirketin dolaylı olarak Van Dijk şirketinin bir parçası olan Trident'in bir kolu olduğunu keşfettim. Bizim Van Dijk. Açıkçası bu beni endişelendiriyor. Bilmiyorum Tate'in haberi var mı? Bundan son derece kuşkuluyum. Belki de meraklanmamın bir gereği yok. Silas Van Dijk'ın deniz arkeologlarının biriyle kişisel olarak ilgileneceğini hayal bile edemiyorum. onun Tate'i anımsayacağı veya umurunda olacağı bile şüpheli. Ama yine de onun uzaktan da olsa ilişkisi olduğunu bilmek beni rahatsız ediyor. Tate'le temas kurup öğrenmiş olduklarımı ona bildireyim mi, yoksa olduğu gibi mi bırakayım, henüz karar veremedim. Bu konuda düşüncelerini almayı çok isterim. Matthew, eğer Hatteras'a gelmenin bir yolunu bulabilirsen, bunları karşılıklı konuşmak isterim. Ayrıca seninle tartışmayı çok istediğim daha başka şeyler de var. Yalnızca birkaç hafta önce inanılmaz bir bulguya ulaştım. Yaklaşık 8 yıldır araştırdığım bir şey. Bunu sana göstermek istiyorum. Bunu yaptığımda umarım heyecanıma ortak olursun. Matthew, Isabella için geri dönüyorum. Yanımda sana ve Buck'a ihtiyacım var. Lütfen, Hatteras'a gel ve beni reddetmeden önce bir araya getirdiklerime bir göz at. Bizim Matthew. O her zaman bizim de. Onun üzerinde hak iddia etmemizin zamanı geldi artık. Sevgilerle, Ray. Tanrım, Matthew tekrar sayfanın başlangıcına döndü ve ikinci kez okudu. Ray Beeman, bombalarını teker teker patlatmaktan hoşlanmıyordu. Birkaç hızlı paragraf içinde, Tate'den, Van Dyke'a, oradan Isabella'ya bir dizi atış yapıvermişti. Geri dönmek mi? Aniden korkunç derecede öfkeli, Matthew mektubu masaya çarptı. Eğer döner ve en kapsamlı ve korkunç yenilgisini yeniden canlandırırsa lanet olsundu. Hayatını kazanıyordu, değil mi? Öyle veya böyle. Eski hayaletlerin kendisini yeniden altının o pırıltısı doğrultusunda tahrik etmesine izin veremezdi. Artık avcı olmadığını düşündü. Küçük kamerayı turlamak için sandalyesinden kalkarken. Ayrıca artık avcı olmayı ne istiyor ne de buna gerek görüyordu. Bazıları hayallerle yaşayabilirlerdi. Bir zamanlar o da yapmıştı. Yeniden bunu yapmaya niyeti yoktu. Ona gerekli olan paraydı. Öfkelendi. Para ve zaman. İkisi birden cebinde olunca babasıyla başlamış olan şeyi tamamlayacaktı. Van Dyke'ı bulacak ve onu öldürecekti. Tate'e gelince, o artık Matthew'nun problemi değildi. Bir zamanlar ona bir iyilik yapmış olduğunu anımsadı ve masada duran mektuba lanet etti. Eğer Van Dyke'ın oyunlarından birine kapılıp bunu bozmuş ise, bu onun derdiydi. Artık yetişkin bir kadındı, değil mi? Bir çuval dolusu eğitim ve göz alıcı akademik dereceleri olan. Allah belasını versin. Bunun her kırıntısını kendisine borçluydu ve kimsenin kendisini ondan sorumlu tutmaya hakkı yoktu. Ancak onu o zamanki haliyle gözünde canlandırabiliyordu. Basit bir gümüş sikkeyle büyülenip kolları arasında yanarken, bir dalgıç bıçağı ile cesaretle bir köpek balığına saldırırken, tekrar hırsla yemin etti. Mektubu ve fincanı olduğu yerde bırakarak telsiz odasına yollandı. Bazı görüşmeler yapması gerekiyordu. Tate, mürettebatın sıfır noktası adını taktığı odaya girdi. Bilgisayarlar, klavyeler ve monitörlerle doluydu. İğne döndükçe sonar göstergesi yeşil bir ışıkla parlıyordu. Stereo fotoların uzaktan kumandaları hemen el altındaydı. Burası bilimsel bir laboratuvardan çok, yetişkinler için bir dinlenme odası gibiydi. Köşede Dart'la Bowers bilgisayarı Mortal Kombat oyununda yenilgiye uğratarak can sıkıntılarını gideriyorlardı. Geç olmuştu. Neredeyse gece yarısıydı ve de kamerasına gitse iyi olacaktı. İyi bir uyku çeker veya tezi üzerinde çalışırdı. Ama huzursuzdu. Ayrıca Lauren'a da kızgındı. Anlaşılan kamera ikisine küçük geliyordu. Dart'ın şekerlerinden bir avuç alarak deniz dibi alanlarını gösteren monitörü izlemek için yerleşti. Çok karanlıktı, soğuktu. Minicik fosforlu balıklar yiyecek avındaydılar. Çok yavaş hareket ediyorlardı. Yıldızları andıran fosforlu noktacıklarla bezenmişlerdi. Deniz dibi katmanlarının yumuşaklığının bile hiçbir özelliği yoktu. Yine de yaşam vardı. Bir deniz solucanı gördü. Neredeyse ilkel bir midyeden başka bir şey olmayan yaratık, kameranın çekim alanında süzülüyordu. Bir stosomanın iri gözleri onu güldürdü. Bu, onun düşüncesine göre bir çeşit masal dünyasıydı. Bir zamanlar bir dizi oşinografin düşündüğü gibi, hiç de çorak bir alan değildi. Ve kesinlikle bazı sanayi kollarının tercih ettikleri gibi bir çöp dökme alanı hiç değildi. Renksizdi, doğru. Ancak bu büyülü şeffaflıkta dolaşan balık ve hayvanlar burayı ürkütücü bir ortama sokuyordu. Tate, deniz dibinin sürekliliğiyle, yaşlılığıyla teselli buldu. Sandalyede kendinden geçinceye kadar monitör onu sanki eski bir gece yarısı filmi seyrediyormuş gibi oyaladı. Sonra gözlerini kırpmaya başladı. İçgüdüsel olarak seyretmekte olduğu şeyi beynine aktarmak için boğuşuyordu. Mercan yengeçleri. Bunlar ele gelebilecek herhangi bir şey içinde yerleşirlerdi. Ve şu anda da bunu yapmakla meşguldüler. Öne eğildiğinde tahta olduğunu fark etti. Bu, dibindeki oluşumlarla kaplanmış bir gemi gövdesiydi. Bowers, bir dakika Tate, şu oğlanı yontma işini tamamlamak zorundayım. Bowers, hemen bak buraya. Telaşın ne? Alnı kırışmış, sandalyesini ona döndürdü. Kimsenin bir yere gittiği yok. Vay anasına! Monitöre bakarak sandalyesini öne kaydırdı. Kameranın dönüşünü durdurmak için gerekli kumandalara bastı. Cihazın biplemesi dışında üçü birden ekrana bakarlarken o da sessizliğe büründü. Bu o olabilir. Tate'in sesi heyecandan kısılmıştı. Olabilir, Bowers yanıtladı ve işe koyuldu. Göstergeleri hallet Dart. Tate, köprüye tamamen durması için işaret ver. Birkaç dakika konuşmadılar. Bantlar dönerken Bowers daha yakına zoomladı ve kamerayı yavaş hareket konumuna geçirdi. Batık yaşam kaynıyordu. Tate, Litz ve gemide bulunan diğer biyologların yakında mutluluk şarkıları söyleyeceklerini düşündü. Dudakları sımsıkı kapalı, nefesini tuttu. Sonra patlar gibi birden pufladı. Oh tanrım, bak görüyor musun? Dart'ın yanıtı sinirli bir kıkırdama oldu. Bu dümen, şurada yatan, yalnızca bizim gelip kendisini bulmamızı bekleyen tatlı şeye bak. Bu bir yandan çarklı Bowers, bu Allah'ın belası güzel Justin. Bowers kamerayı durdurdu. Çocuklar dedi ve sallanarak ayağa kalktı. Böyle bir anda anlamlı bir şey söylemek zorunda olduğuma inanıyorum. Bir elini kalbinin üzerine koydu. Yapacağımızı yaptık. Vahşi bir bağırışla Tate'i yakaladı ve hızlı bir bogey yaptı. Kahkaha ve heyecan gözlerini yaşartmıştı Tate'in. Hadi gemiyi uyandıralım diye karar verdi ve dışarı fırladı. Önce huysuz Lauren'ı kaldırmak için kendi kabinine koştu. Sıfır noktasına in, hemen şimdi. Ne, batıyor muyuz? Git başımdan Tate, Harrison Ford tarafından tecavüze uğramakla meşgulüm. O bekler, oraya in. İtaat etmesini sağlama almak için Tate, Lauren'ın kıvrılmış, çıplak bedeni üzerindeki çarşafı çekerek aldı. Ama Tanrı aşkına önce üzerine bir sabahlık giy. Lauren'ı kendisine küfür ederken bırakarak koridordan aşağı Hayden'ın kabinine koştu. Hayden! Gülmesini durduramayarak kapısına vuruyordu. Hadi Hayden, kırmızı alarm, herkes güverteye. Ne oluyor? Gözlükleri olmadan gözleri baykuş gibi kocamandı. Saçları dimdik olmuştu ve sakin bir şekilde belinin etrafında bir battaniye tutuyordu. Gözlerini kırparak Tate'e baktı. Birisi mi yaralandı? Hayır, herkes harika. O anda onun şimdiye kadar karşılaştığı en tatlı adam olduğundan emindi. İçgüdülerine uyarak kollarını ona doladı ve öptü. Neredeyse yere yuvarlayacaktı. O Hayden, sabredemiyorum. Onun dudaklarının hırsla kendi dudakları üzerine kapanmasının yarattığı ilk şokla konuşamadı. Erkeğin dudaklarını tattığında arzunun ne olduğunu hatırlıyor, kolları arasında titrerken bunun ne olduğunu biliyordu. İkisi içinde sakinleşti. Öpücük etkisini kaybedene kadar bir elini hafifçe onun yanağına koydu. Hayden, özür dilerim. Şaşkın, sertçe geri çekildi. Beni apansız yakaladın Tate, bunu yapmamalıydım. Bunda bir şey yok, gülümsedi. İki elini de omuzlarına koydu. Gerçekten bir şey yok Hayden. Bana kalırsa ikimiz de boş bulunduk ama güzeldi. İş arkadaşları olarak diye başladı. Belki kekelerim diye korku içindeydi. Senin üstün olarak, bundan avantaj çıkartmaya hakkım yok. Tate iç çekişini bastırdı. Hayden, bu yalnızca bir öpücük ve seni... Ben öptüm ilk önce. Bunun için beni kovacağını sanmıyorum. Hayır, elbette hayır. Sadece demek istedim ki. Beni öpmek istediğini demek istedim, bunu yaptım ve güzeldi. Sabırla onun elini tuttu. Bunun için deli olmalıyım, hadi. Neden kapını yumrukladığımı, neden seni yataktan kaldırdığımı ve kendimi kollarına attığımı bilmek istiyor musun? Evet, ben. Gözlüklerini yerine oturtmak için itti ve burnuna vurdu. Evet. Hayden, Justin'i bulduk. Şimdi kendine hakim ol diye uyardı. Çünkü seni tekrar öpeceğim. 19. ayrımın sonu. Sayfa 181. Devamı 20. ayrımda.